Merhaba, ben Yusuf. Ninen Artri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Robert Moss'un Dreaming the Soul Back Home adlı kitabı, şamanik rüya çalışması ile kişisel iyileşme fikrini bir araya getiren uygulamalı bir ruhsallık ve rüya incelemesidir. Kitabın temel amacı travma, yas, ayrılık, zorunlu değişim ya da uzun süreli baskı dönemlerinde kişinin canlılık, yaratıcılık ve kimlik duygusunun bir bölümünü yitirebileceği düşüncesini ele almaktır. Moss bu durumu ruh kaybı kavramıyla açıklar. Ona göre rüyalar, yalnızca bilinçaltının dağınık görüntüleri değil, kaybedilmiş enerji ve benlik parçalarının izini sürebilecek deneyim alanlarıdır. Yazar, modern rüya yorumlama yöntemlerini şamanik geleneklerden esinlenen etkin uygulamalarla birleştirir. Rüyayı hatırlamak, rüyaya yeniden girmek, rüya karakterleriyle diyalog kurmak ve rüyadan gelen çağrıyı gündelik hayatta somut bir eylemle karşılamak kitabın başlıca araçlarıdır. Bu yaklaşım bilimsel bir klinik tedavi modeli değil, sembolik ve spiritüel bir öz çalışma çerçevesi olarak okunmalıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak ruh kaybı, travma ve yaşam geçişlerinin rüyalardaki izleri, Moss'un kitabındaki ana kavram ruh kaybıdır.
Bu terimle, travmatik ya da yıpratıcı deneyimler sonrasında insanın kendini daha az canlı, daha az yaratıcı veya kendi yaşamından kopmuş hissetmesi anlatılır. Bir ilişkinin bitmesi, taşınmak, iş kaybı, çocuklukta yaşanan korkular ya da kişinin seçmediği ağır değişimler bu kopuş hissini tetikleyebilir. Yazarın yaklaşımında kayıp, kişinin bütünüyle yok olması değildir. Daha çok benliğin belirli bir dönemle, mekanla veya duyguyla bağlantılı enerjisinin erişilemez hale gelmesidir. Rüyalarda eski evin, okulun, çocukluk mahallesinin ya da geçmişte önemli olmuş bir kişinin tekrar tekrar görülmesi bu açıdan anlam kazanır. Moss, bu imgelerin tek ve kesin bir anlama indirgenmesine karşı dolaylı biçimde mesafe koyar. Aynı görüntü herkes için aynı şeyi ifade etmez. Ancak rüya, kişiye hangi yaşam döneminde bir şeyin yarım kaldığını sorabilir. Kitabın işlevsel tarafı burada belirir.
Okardan rüyayı sadece açıklaması değil, rüyadaki duyguya, mekana ve ilişkiye dikkat ederek kendi yaşamındaki karşılığını araştırması istenir. Böylece ruh kaybı, soyut bir mistik iddia olmaktan çok, kopukluk deneyimini incelemek için kullanılan sembolik bir dil haline gelir.
İkinci olarak, etkin rüya görme, rüyayı pasif hatıradan bilinçli çalışmaya dönüştürür. Kitap, Moss'un etkin rüya görme yaklaşımına dayanır. Bu yaklaşımda rüya, sabah kısa süre hatırlanıp unutulan bir olay değildir.
Rüya deneyiminin devam ettirilebileceği, sorgulanabileceği ve gündelik hayata taşınabileceği kabul edilir.
Moss, rüyaların rehberlik, iyileşme ve yön duygusu sağlayabileceğini savunur. Bunun için ilk adım rüyayı mümkün olduğunca açık biçimde kaydetmektir.
Rüyanın nerede geçtiği, kimlerin bulunduğu, hangi duygunun baskın olduğu ve uyanınca hissedilen etkinin ne olduğu yorumdan önce gelir.
Bu sıralama önemlidir. Çünkü hazır sembol sözcükleri kişisel bağlamı kolayca örtebilir. Yazar ayrıca rüyaların bazen sembolik, bazen gündelik yaşama doğrudan bağlı, bazen de ayrı bir gerçeklikte yaşanmış deneyimler gibi algılanabileceği görüşünü kullanır. Bu, kitabın spiritüel varsayımlarından biridir ve herkes tarafından doğrulanabilir bir önerme değildir. Yine de yöntemsel katkısı açıktır.
Oker, rüyaya tek bir psikolojik açıklama dayatmak yerine önce olası bağlantıları araştırmaya yönelir.
Rüyadan sonra yapılan küçük bir eylem de sürecin parçasıdır. Birini aramak, bir yeri ziyaret etmek, bir metin yazmak ya da ertelenmiş bir ihtiyacı fark etmek.
Rüyanın enerjisini gündelik yaşama bağlamanın yolları olarak sunulur.
Üçüncü olarak, rüyaya yeniden giriş, korku ve belirsizlikle doğrudan temas kurma aracıdır. Moss'un en ayırt edici uygulamalarından biri rüyaya yeniden giriştir.
Bu teknikte kişi, uyanıkken hatırladığı bir rüya sahnesine imgelemeyle bilinçli olarak geri döner. Amaç, rüyada yarım kalmış bir karşılaşmayı sürdürmek,
belirsiz bir ayrıntıyı incelemek, bir rüya karakterine soru sormak veya kabus içindeki korkuyla yeniden temas kurmaktır. Yazar, rüyanın bir yolculuk ve aynı zamanda geri dönülebilecek bir yer olduğu fikrini öne çıkarır.
Bu yöntem özellikle kaçma, kaybolma, tehdit edilme veya yetişememe temalı rüyalar için önem taşır.
İlk tepki, rüyadan uzaklaşmak olabilir. Moss ise uygun bir iç güvenlik duygusuyla rüyadaki korkutucu figürün ne temsil ettiğini ya da ne istediğini araştırmayı önerir.
Ancak bu yaklaşımın sınırını belirtmek gerekir. Yoğun travma belirtileri, ağır kabuslar, disosyasyon ya da ruh sağlığı krizi yaşayan kişiler için tek başına rüya çalışması yeterli ve güvenli bir destek sayılmaz.
Kitap klinik psikoterapinin yerine geçmez. Buna rağmen yeniden giriş tekniği rüya içeriğini bastırmak yerine dikkatle gözlemlemeyi öğretir.
Oker, rüyadaki figürleri hemen düşman veya mesajları hemen kehanet saymak yerine daha fazla bilgi toplamaya ve kendi tepkisini fark etmeye davet edilir.
Dördüncü olarak Lightning Dreamwork, rüya paylaşımında yorum dayatmayı sınırlayan 4 aşamalı yöntemdir.
Kitapla bağlantılı Moss uygulamalarının sosyal boyutu Lightning Dreamwork yani hızlı rüya çalışmasıdır.
Bu yöntem rüyaları başka insanlarla paylaşırken yorum otoritesinin rüya sahibinde kalmasını hedefler.
İlk aşamada rüya sahibi rüyasını sade ve anlaşılır biçimde anlatır, ayrıca rüyaya bir başlık verir.
Başlık koymak, rüyanın baskın temasını fark etmeyi kolaylaştırabilir. İkinci aşamada dinleyen kişi uyanıştaki duyguyu, rüyanın gündelik hayatla olası bağlarını ve rüya sahibinin neyi anlamak istediğini sorar.
Böylece sohbet rastgele sembol yorumlarından önce bağlama yerleşir. Üçüncü aşamanın etik kuralı özellikle önemlidir. Dinleyen kişi bunun anlamı budur demez.
Bunun yerine bu benim rüyam olsaydı şöyle düşünürdüm ifadesini kullanır. Bu dil hem çağrışım paylaşımına izin verir hem de kişinin kendi deneyimi üzerindeki hakkını korur.
Son aşama rüyadan gelen rehberliğin nasıl onurlandırılacağına dair somut bir soru içerir.
Bir çizim yapmak, bir şiir yazmak, geçmişten biriyle iletişime geçmek veya rüyanın işaret ettiği konuyu araştırmak örnek olabilir.
Yöntemin gücü, kesinlik iddiasında değil, dikkatli dinleme, karşılıklılık ve eylem bağlantısı kurmasındadır.
Son olarak, atasal iyileşme ve bütünleşme. Kişisel rüyayı daha geniş bağlamlara yerleştirir. Dreaming the Soul Back Home, iyileşmeyi yalnızca bireysel anılarla sınırlamaz.
Kitapta atasal iyileşme ve ruhsal serbestleşme başlıkları da bulunur.
Moss, kişinin rüyalarında aileden aktarılan korkuların, sessizliklerin, kayıpların veya tamamlanmamış hikayelerin yankılanabileceği fikrini işler.
Bu yaklaşım, rüyanın kişiyi sadece kendi geçmişine değil, aile anlatılarına ve daha geniş insanlık deneyimine bağlayabileceğini öne sürer.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, rüyaların aile tarihi hakkında doğrulanmış kanıt ürettiğini varsaymamaktır.
Kitabın çerçevesi tarihsel araştırma değil, sembolik anlam ve onarım arayışıdır.
Örneğin bir rüyada hiç tanınmamış bir akrabanın görülmesi, doğrudan bir olgusal mesaj sayılmak zorunda değildir.
Yine de aile içindeki yas, göç, ayrılık ya da konuşulmayan deneyimlerle ilgili sorulara kapı açabilir.
Moss'un bütünlük anlayışı da bu noktada genişler.
Amaç, geçmişi romantikleştirmek veya her acıyı mistik bir kökene bağlamak değildir.
Amaç, kişinin hayat enerjisini kısıtlayan korku, suçluluk ve kopukluk örüntülerini fark etmesidir.
Rüya çalışması, hatırlama, yaratıcı ifade ve bilinçli gündelik eylem aracılığıyla kişinin kendi hikayesiyle daha tutarlı bir ilişki kurmasına hizmet eder.
Sonuç olarak bu kitap, rüyalarını düzenli olarak hatırlayan, rüya günlüğü tutmak isteyen ve rüyaları kişisel dönüşüm için kullanmaya meraklı okurlara uygundur.
Travma, yas, ayrılık veya büyük yaşam değişimlerinden sonra ortaya çıkan kopukluk hissini yalnızca analitik kavramlarla değil, imgelem ve sembol üzerinden de incelemek isteyenler için özellikle anlamlı olabilir.
Moss'un sunduğu yarar, rüyaya kesin cevaplar veren bir şifre sistemi gibi yaklaşmaması gereken uygulamalar önermesidir.
Rüyanın duygusunu kaydetmek, yeniden giriş yapmak, güvenli bir paylaşım dili kullanmak ve rüyadan sonra küçük ama gerçek bir eylem seçmek, okurun doğrudan deneyebileceği araçlardır.
Bu yönüyle eser, sadece rüya sembolleri listesi veren popüler kitaplardan ayrılır.
Aynı zamanda rüyayı yalnızca bireysel psikolojinin ürünü sayan yaklaşımlardan da farklılaşır. Çünkü şamanik dünya görüşüne göre rüyaların rehberler,
atalar ve başka gerçeklik katmanlarıyla ilişki kurabileceğini savunur. Bu, spiritüel varsayımlar, bilimsel olarak kanıtlanmış olgular gibi alınmamalıdır.
Okurun bunları eleştirel bir açıklıkla değerlendirmesi gerekir.
Buna karşın kitabın belirgin gücü, soyut iyileşme fikrini pratik rüya çalışmalarıyla birleştirmesidir.
Ruhsal arayışla ilgilenenler için kapsamlı bir çalışma rehberi,
ruh sağlığı desteğine ihtiyaç duyanlar içinse profesyonel yardımın yerine değil, ancak ona eşlik edebilecek kişisel bir düşünme aracı olarak konumlandırılmalıdır. Destek olmak isterseniz Robert Moss kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.